Ayrım 22, sayfa 233, Ultimatum, Anders de la Motte. 26. Bölüm. Yemek sona ermiş, kahveler ikram edilmiş ve müzik grubu çalmaya başlamıştı. Kalın alanın parlak parke zeminle değiştirildiği sahne üzerinde bir düzine kadar çift dans ediyor ve parti üyeleri salonun geri kalanında seçkin iş insanları, kıdemli kamu çalışanları ve genel müdürlerle samimiyet kuruyorlardı. Terli el sıkışmalar, alkol kokan nefesler, sırtta şaplaklar ve fazla gürültülü kahkahalar.
''Jesper, seni görmek ne güzel.''
Başbakan Stenberg'in elini tutup sulanmış gözlerini ona dikti. Kadehiyle de dolu olmasaydı sol eliyle onun dirseğini de kavrayacağına şüphe yoktu.
''Nasılsın, her şey yolunda mı?''
''Kesinlikle, daha iyi olamazdı.''
''Güzel, dinle, seninle konuşmak istiyorum. Sen ve Carl Erik neler planlıyorsunuz bir öğreneyim.'' Ama bunun gelecek haftaya kadar beklemesi gerekiyor. Bence bu akşam kendimize biraz rahatlama lüksü tanıyabiliriz, ne dersin? Problemleri ve engelleri bir kenara bırakalım.
Kesinlikle. Stenberg patronunun bakışlarına onun güç oyunlarını ne kadar endişe verici bulduğunu belli etmeden karşılık verdi. Belli ki az önce söylediği şeyin anlamı görünürdeki manasının tam tersiydi. Amacı onu huzursuz etmek, ona kimin patron olduğunu göstermekte, hiçbir şeyi çantada keklik göremeyeceğini belirtmekte. Başbakan Stenberg'in elini bıraktı.
''Güzel bir akşam dilerim. Dizim sakat olmasa güzel eşinle dans etmeyi isterdim. Carolina gerçek bir mücevher.''
Başbakan başıyla az ötede sırtı görünen Carolina'yı işaret etti ve sonra Stenberg'in omzunu pışpışlayıp sendeleyerek masasına yeni perma yaptırmış ve cicilerini giymiş, yaşlı adamın maiyetiyle birlikte beklemekte olan kendi karısına doğru ilerledi. Stenberg yeni salonun köşesindeki barlardan birine doğru devam etti. Asıl hedefi baştan beri buydu. Normalde böylesi etkinliklerde başarılıydı. Carolina onu kusursuz bir şekilde eğitmişti. Ancak bu akşam profesyonel ama samimi gülümsemesi pek işe yaramıyordu. Zamanlaması kötüydü. Düşünceleri ve mimikleri sanki dublajlı bir filmdeymiş gibi gecikmeli geliyordu. Sürekli gizli bakışlar ve zor işitilen yorumlar hayal ediyordu. Yapması gerekeni yapmış, yemek boyunca maskesini indirmemişti ve şimdi tek yapmak istediği eve gitmek, birkaç kadeh viski içmek ve televizyonun karşısında uyuyakalmaktı. Ama Carolina'nın buna asla izin vermeyeceğini biliyordu. Kahveden sonraki saat en önemli vakittir. Esas bağlantıları o zaman kurarsın. Bu elbette Carolina'nın alçak gönüllülükle paylaştığı Carl Erik'e ait başka bir altın öğüttü. Carolina onu yeni atanmış emniyet genel müdürü olan Eva Swainsk'le muhabbet ederken bırakmış ve içki almak için uzaklaşmıştı. Elbette ikisi birbiriyle muhtemelen kadınların bir araya gelmiş olduğu bir ortamda zaten tanışmıştı. Carolina tanımaya değer herkesi tanıyordu. Bunların hepsi onun için çocuk oyuncağıydı. Siyasetin şık salonlarına doğmuştu. Oysa Stenberg bu sıcak kucaklama için mücadele etmek zorunda kalmıştı. Yıllar boyunca uğraşmış, kazıya kazıya zirveye çıkmıştı ve bugün olduğu yere gelene kadar bir yığın beceriksiz salağa takdirle gülümsemişti. Bu salondaki yerini hak etmişti ve orada bulunan çoğu kişinin aksine buralara gençlik hareketinde bir yer bularak ya da anlamı olmayan binlerce toplaşmada uslu uslu kahve hazırlayarak değil, çalışarak gelmişti. Gücün koridorlarına giden yolu yürümüştü ve şimdi terk etmeye hiç niyeti yoktu. Bir avukat olarak tek fark edilme ihtimalinin, aşağılık bir şüphelinin onu resmi savunma görevlisi olarak seçmesi durumunda ya da öğle saatlerindeki programlar onunla söyleşi yapmaz olduğunda mecburen otobiyografisini yazdığı isimsiz bir yaşama sürgün edilmesine izin vermeyecekti. Spot ışıkları altında birkaç dakika yeterli değildi. Hele zirveye onun kadar yaklaşmış birisi için hiç değildi. Adalet Bakanı olalı bir yıldan az olmuştu ama şimdiden selefinin 7 senede başardığından fazlasını yapmıştı. Yine de hala partide ona çaylakmış gibi davranan pek çok kişi vardı. Bir yabancı, köklü bir aileden gelen tatlı bir çocuk,
Onu böyle görüyorlardı. Kendi amaçları için sömürebilecekleri kullanışlı bir araç. Biraz ötede John Torning'i görüverdi. Göz göze gelmemek için bara doğru eğildi ve barmen her zamanki gibi derhal ona doğru geldi. Görünüşünün avantajlarından biriydi. Kazanan biri gibi görünüyordu. İki sek martini lütfen. Carolina'ya bakınmak için döndü ama onun yerine hemen karşısında duran başka bir kadın gördü. Sarı saç, porselen ten, yeşil gözler. Beyni saniyenin onda biri kadar bir süre Sophie'ye baktığından emindi. Sonra karşısındakinin partinin genç kanadının gayri resmi lideri Carina Lemoine olduğunu fark etti. Saçını kestirmişti. Sophie'nin saç kesimiyle neredeyse aynıydı. ''İyi misin Jesper, yüzün kireç gibi.'' ''Yok bir şey.'' diye mırıldandı. Öne doğru eğilip onu yanaklarından öpermiş gibi yaptı. Öster Malmstil'i artık haddinden fazla insan böyle öpüşmeye başlamıştı. Sanki Stockholm kıyısında bir konferans salonunda değil de Paris'telermiş gibi. Ve Carina Lemoine'ın bu adeti yapma tarzı oldukça kendine özgüydü. Öpüşmeyi yaydı, son derece ağırdan aldı ve ikinci öpücük bu Avrupalı selamlaşması ve başka bir şey arasında bir etki yarattı. Çok daha mahrem bir şey gibi. Stenberg kendini onun parfümünü hazırlamış olsa bile koku kalp atışını biraz hızlandırdı. Narciso Rodriguez, Sophie'nin kullandığı parfümün markası buydu. Stenberg yan dönüp yeniden bara yaslandı. Carina Lemoine bir adım daha yaklaşıp aynısını yaptı. Stenberg'in tamamen rahat hissetmesi için biraz fazla yakında duruyordu.
''Yorgun görünüyorsun. Her şeyin yolunda olduğuna emin misin?''
Carina artan gürültü içinde kendini duyurmak için sesini yükseltmek zorunda kaldı.
''İyi, uyuyor musun?''
''Kesinlikle.'' Stenberg yalanını daha inanılabilir kılmak için zorlama bir gülümseme denedi. Carina'nın yüzündeki ifadeye bakılırsa pek de başarılı olamamıştı. Barmen içkilerini aralarındaki tezgaha koydu. Stenberg itiraz etmeye vakit bulamadan Carina Lemoine kadehlerden birini alıp ona doğru kaldırdı.
Geleceğe ve yeni ittifaklara.
Kadehi dudaklarına biraz fazla yavaş götürdü. Stenberg onun ağzına baktığını fark etti. İçkisini fon dipledi.
Bir tane daha diye sordu barmen.
Stenberg boş kadehi geri koyarken. Stenberg cevap vermedi ve görünüşe bakılırsa barmen onun sessizliğini evet'e yormuştu. Carina Lemoine öne doğru uzandı.
Çok bir şey kalmadı Jesper dedi kulağına. Seçimlere 2 ay kaldı. Harekete geçmenin vakti geldi. İşbirliğimiz bundan böyle çok daha kapsamlı olacak. Eva Svensk'in atanmasından sonra sana bir iyilik borcum var.
Yanakları Stenberg'in kulağına hafifçe değdi yoksa aslında dudakları mıydı? Elinin tersi Stenberg'in kasıklarına değdi ve bir an için orada kaldı. Ereksiyonu belirginleşti ve kasıklarını neredeyse ağrıttı. Seks yapmayalı ne kadar olmuştu?
3 hafta.
Daha uzun, tam hatırlayamıyordu. Aklında başka şeyler vardı ve Carolina iş ona kaldığında pek inisiyatif kullanmıyordu. Carina Lemoine onu manipüle ediyordu. Stenberg elbette bunun farkındaydı. Yine de etkili bir panzehir bulmakta zorlanıyordu. Barmen içkiyi tazeledi ve Stenberg 1-2 acele yudum aldı. Kendini zorlayıp kadehi bitirmeden geri koydu. Gözünün ucuyla kayınpederinin yaklaşmakta olduğunu gördü.
''Aa, demek gençler burada eğleniyor.''
''Merhaba Karl-Erik, Carina Lemoine Stenberg'in kayınpederini yine aynı abartılı yavaşlıkla öptü ve Stenberg tuhaf biçimde kıskançlığa benzer bir hisse kapıldı.
''Jesper'le gelecekten ve sırt sırta vermenin öneminden bahsediyorduk değil mi?''
Stenberg başıyla onayladı, hatta kendisini zorlayıp gülmeyi bile başardı.
''Böyle şık iki beyefendiyi bırakıp gitmeyi hiç istemiyorum ama kavaliyem bekliyor.''
Carina Lemoine başıyla salondaki kalabalığı işaret etti.
''Neden yakın bir zamanda beraber kahvaltı etmiyoruz? Lina'dan rica edeyim bir şeyler ayarlasın.''
''Tabii kesinlikle.'' Stenberg bir gülümseme daha başardı. ''Ben Carl Erik'e söylemiştim ama elbette sen ve ben de en kısa zamanda yeniden görüşmeliyiz Jesper.''
''Kahretsin. Dost doğru tuzağın içine düştüm.'' Stenberg bozulmamış gibi görünmeye çalıştı ama yanaklarının kızardığını hissedebiliyordu.
Peki o halde au revoir beyler.
Karina Lemoan kusursuz dişlerini sergiledi. Karina Lemoan tam dönüyordu ki Stenberg onun kendisine göz kırptığını sandı. Bir şey fark etti mi diye Carl Erik'e baktı. Ama kayınpederinin yüzündeki ifadeden bir şey anlamadı. Kadehini bitirdi ve barmen ona sorgulayan bir bakış attığında başını aşağı yukarı salladı. Carl Erik'in nazikçe kendisini kolundan tuttuğunu hissetti ve barmene başını iki yana sallayarak baktığını fark etti. John Torning'e büyükelçilik makamı teklif edildi. Dışişleri Bakanlığı'nda kabul edilmiş. Sana bundan bahsetmedim. Çünkü senin dahlin yokmuş gibi görünmesi daha iyi olacaktı. Düşünmek için zaman istedi.
Stenberg cevaben homurdandı. Başı ağırlaşmaya başlamıştı.
Kimseye öylece büyükelçilik makamı teklif edilmezdi. Carl Erik hazırlıklı olmalıydı ve belli ki John Torning de hazırlıklıydı.
Makale dedi, Persörensen.
John teklifi gözden geçirdi. O makale onun cevabı, kozunu arttırma şekli.
Carl Erik Stenberg'e biraz daha yaklaştı. John Torning şu anda göze alamayacağımız bir düşman. Hayal edebileceğinden daha fazla şeyi mahvedebilir. Haftaya onu tekrar görmeye çalış. Biz tam olarak ne istediğini anlayana kadar bir süre daha uslu çırağı oyna.
O hala burada mı? Stenberg neden sorduğunu pek bilmiyordu.
John Torning'e yaranmak zorunda kalma düşüncesi midesini bulandırıyordu.
Hayır, yeni gitti. Sandham'la sabah vapuruna yetişmesi gerekiyormuş.
Carl Erik doğruldu ve Stenberg'in kolunu hafifçe vurdu.
Yorgun görünüyorsun, eve gidip biraz dinlensene.
Stenberg başını iki yana salladı. Sadece biraz temiz hava almam lazım. Bardan ayrılıp en yakın cam kapıya yöneldi. Şansına balkon boştu. Metal korkuluklara yaslandı ve yaz gecesi havasını içine çekti. Korkuluktan aşağı baktı. Bir an için aşağıdaki kaldırımda boylu boyunca uzanmış bir figür gördüğünü sandı. Midesi kasıldı ve kendini durduramadan dosdoğru korkulukların ve karanlığın üzerine kustu. Şaşırmıştı. Bir iki saniye orada durup alkolün ve yarı sindirilmiş yemeğin kekremsi tadını geçirmek için yutkundu. Korkuluklara tutundu ve midesinin sakinleşmesini bekledi. İhtiyatlı bir öksürük onu arkasını döndürdü. Bowman kapı aralığında duruyordu.
Seni eve götürmek istendi, Jesper.
Stenberg eliyle ağzını sildi ve ters ters ona baktı. Arkaya yatırılmış saçlar, mükemmel bir takım elbise, ceketinin yakasında paraşüt alayının rozeti. Daimi yardımcı, her zaman hazır ve nazır, hep işinin başında, gece gündüz. Adamın normal olmayan bir biçimde soluk mavi bakışlarına karşılık vermeye çalışarak, ''Sen hiç sıkılmaz mısın?'' dedi.
''Neden sıkılmaz mıyım?''
''Hep sana söyleneni yapmaktan.''
Bowman hafifçe kaşlarını kaldırdı.
İnsanın kendini birine tabi kılmasında ve kararları başkasına bırakmasında keyifli bir taraf var. Belki sen de denemelisin.
Gelip Stenberg'in yanında durdu. İç cebinden bir sigara paketi çıkarıp pat pat vurarak bir sigara aldı.
Benim yalnızca bir dal kavuk olduğumu düşünüyorsun değil mi?
Bowman avucunu siper edip sigarasını yaktı.
Başka ne olacaktın ki?
Stenberg bu tartışma için havasında değildi ama alkol ve giderek artan sıklıklarla aldığı baş ağrısı hapları midesine taklalar attırıyordu ve korkulukları bırakmayı reddetti. Bowman derin bir nefes aldı, dumanı dudağının bir tarafından bıraktı ve dikkatle Stenberg'e baktı.
Anlamamana şaşırdım, oysa akıllı bir adam gibi görünüyorsun.
Bowman dilinin ucundan bir tütün tanesi aldı.
Ben Carl Erik'in sırdaşıyım, koşulsuz güvendiği tek kişiyim. Bazen arabasını sürmemi ister, bunu doğru diyorsun. Ama ona daha çok bambaşka konularda hizmet ederim.
Ne gibi?
Bowman omuzlarını silkti, etrafa dikkat ederim, tehlikeleri tartar, sorunları çözerim. Partinin isminin ve namının lekelenmemesini sağlarım. Özel sektörde olsaydım muhtemelen klas bir ofisim ve titrim olurdu. Risk yönetimi ya da güvenlikle ilgili bir şeyler.
Bir nefes daha aldı.
Ama hem Carl Erik hem de ben göze batmamayı tercih ederiz. Nüfuzumuzu fark ettirmeden kullanırız.
Stenberg'in midesi biraz olsun düzelmişti. Doğruldu ve ceketinin önünü silkeledi.
Bana bunu neden anlatıyorsun?
Senin ile benim ortak bir özelliğimiz olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Cedar Green ailesi askeriyedeki kariyerim sona erdiğinde bana iş verdi. Beni aileye aldılar, küçük, tuhaflıklarımı görmezden gelmeye hazırdılar. Babamın gülümser gibi oldu. Ben sıradan bir hayata uygun değilim. Cedar Green ailesi olmasa muhtemelen ölmüştüm. Ya alkolden gitmiştim ya da sıkıntıdan. Şakağıma beylik tabancamı sıkmıştım. Ama Carl Eric bana bir rol verdi. Bana önemli bir şey yapabilecekmişim gibi hissettirdi. Karşılığında ona sunabileceğim tek şey mutlak sadakatim. Boğman sigarasından son bir nefes alıp İzmarit'i yaz karanlığına fırlattı. Bana kalırsa sen daha bile iyi bir anlaşma yaptın onunla. Prenses ve belki de krallığın tümü için. Ama bu uslu durmanı ve tüm bunları kimin mümkün kıldığını bir an olsun unutmamanı gerektiriyor. İnce ufak tefek adam Stenberg'i dirseğinden tuttu. Eve gidip biraz dinlenme zamanı. Tutuşu sert değil, aksine şefkatliydi. Öyle bile olsa boğmanın ses tonundaki bir şey, Stenberg'e karşı çıkmanın pek iyi bir fikir olmadığını söyledi. 27. Bölüm. Jesper Stenberg başını elleri arasına alıp şakaklarını ovaladı. Önceki akşam eve döndüğünde baş ağrısına parasetamolle savaş açmış, sonrasında da sabahleyin ilaç dolabının arkasından Carolina'nın daha etkili migren tabletlerine geçiş yapmıştı. Ancak farkına vardı, tek etki burnunun ucunda ve parmak uçlarında bir uyuşukluktu. Midesi de kaygı verici uyarı sinyalleri vermeye başlamıştı. Yani şu haliyle öğle yemeği mevzu bahis bile değildi. Saatine baktı, yalnızca 2 saat kalmıştı. Ardından eve rahat bir vicdanla gidebilirdi. Ne de olsa günlerden cumaydı ve hiçbir devlet kurumunun saat 3'ten sonra çalışması beklenemezdi. Eve dönüş yolunda uyuyakalmıştı ama ilk başta sadece uyuma taklidi yapıyordu. Bolman'ın Cedar Green ailesine ne çok şey borçlu olduklarına dair bir vaazına daha katlanamayacaktı. Bowman belli ki kendi önemini vurgulamaya çalışıyordu, hem de en çok kendisi için. Stenberg partiyi ve üyelerini azıcık tanıyor idiyse Bowman'ın işi yalnızca park cezalarını ortadan kaldırmak ve seks kulübü ziyaretlerini meclis kredi kartlarının hesap dökümünden silmekti. Bilgisayarı ve cep telefonu aynı anda bipledi. Böylece sosyal medya vaktinin geldiğini hatırlattılar. Yani tweet atması ya da en azından önceki günkü parti hakkında birkaç satır blog yazısı yazması gerekiyordu. Hali hazırda gelen kutusunda bekleyen basın fotolarından birkaçını ya da belki başbakanla çektiği selfie'yi paylaşmalıydı. Neden olmasındı? İşin aslı, Stenberg önceki gece hiç hatırlatılmasa çok daha mutlu olacaktı. Kristal sürahiden bir bardak su doldurdu. Davranışları için pek çok bahanesi vardı. Kabuslar, uykusuzluk, alkol, stres. Patronu ve Karina Lemoa'nın oynadığı küçük akıl oyunları, John Torning'in gazetedeki makalesi ve Carl Eric'in gider ayak açık açık emir gibi tınlamaya başlayan sözde tavsiyeleri. Stenberg kendini aptal konumuna düşürmüştü. Carl Eric o sabah güvenlik polisi arabasına atlar atlamaz kuşkusuz Carolina'yı aramıştı. Konuşmalarından bahsetmiş, bunu Bowman'ın tanıklığıyla süslemiş ve ne kadar endişeli olduğunu anlatmıştı. Stenberg kayınpederinin bu kelimeyi kullanışından nefret ediyordu. 5. heceyi öyle uzun uzun ağır ağır yayışı. Jesper için endişeleniyorum. Aklını başına almalıydı. John Torning'le bir buluşma daha ayarlayıp yaşlı piç kurusunun kibirli bilgiçliklerini dinlemeliydi. Ve o buluşma sona erer ermez kayınpederi rapor isteyecekti. 60 yaşını geçmişlerin satranç müsabakası, kendisi de en önemli taştı. Stenberg neredeyse bardağı elinden düşürüyordu ve üzerine biraz su döktü. Kahretsin. Ayağa kalktı ve suyu telaşla takım elbisesinin pantolonundan silmeye çalıştı. Ne kadar saçma davrandığını fark ettiği anda kapı çalındı ve daha o cevap veremeden Oscar Wallin odasındaydı. Wallin önce ona, sonra da kasıklarındaki lekeye baktı. Stenberg ellerini iki yanına bıraktı. ''Size güzel bir hafta sonu dilemek istemiştim.'' dedi Wallin. ''Bu öğlen ofis dışında bir görüşmem olacak. Ardından şehir dışına çıkacağım. Takım adalarda yaz gibisi yok değil mi? Hepimizin rahatlayabileceği, endişelerinden uzaklaşabileceği bir yere ihtiyacı var. John Torning de aynısını söyledi. Sandham'da bir yerleri varmış ama eminim zaten biliyorsunuzdur.
O bu sabah oraya gitti.
Stenberg bir şey demeden Wallin'e baktı.
Bir şey olursa telefonum yanımda olacak diye devam etti Wallin aynı enerjik havayla. İyi hafta sonları, pazartesi görüşürüz.
Wallin çıkıp kapıyı kapatır kapatmaz Stenberg bir eliyle ağzını kapayıp odanın köşesindeki mini lavaboya koştu. Daha varamamıştı ki midesindekiler parmaklarının arasından sıyrılıp ceketinin önüne fışkırdı.
22. ayrımın sonu. Sayfa 243.